Ayrım 19, Dersim, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 177. Yıldırımın şaşkını deryaya düşer. Günlerce süren çetin tartışmalar sonucunda sakalını yakmıştı Mırto dede. Yavan mağaradan içeri girdiğinde ocağın kenarında buldu onu. Gagası düşmüş, tüyleri piltiklenip parlaklığını yitirmiş hasta kargaları andırıyordu. Mağaradaki insanların ezici çoğunluğu çekip köylerine gitmişlerdi. Yavan'ı görünce ayağa fırladı, koşup sarıldı Mırto dede. ''Nerede kaldın ey kış peygamberi?'' diye bağırdı. ''Cılcorunu toplayan hengravana gitti. Laç mağaraları, Piter, Kafat, Kunık, Derveş mağarası hepsi boşaldı. Bir avuç peygamber kaldı her mağarada.'' ''Sakalına ne oldu dedo?'' diye güldü Yavan. ''O kadar kötü söz dinledim ki sakalım koktu, dayanamadım ateşe verdim, yaktım köküne kadar. Cahillerden kaçan sakal ilmin ateş köprüsünden geçmek zorundadır. Sen ağzını diline zindan eden, çok düşünen bir adamsın. Anlarsın benim ne dediğimi.'' Yavan Demenal'ın ünlü savaşçılarından İvis'le Hese Geve'yi ocağın başında görünce sevindi. Çocukları, kadınları ve keçileri şöyle bir süzüp geçti. Merhaba ve hal hatır faslından sonra idam haberleriyle ilgili soruları cevaplandırdı. Gördüklerinin ayrıntılı anlatımını taş sessizliğiyle dinledi insanlar. ''Ben orada olsaydım esenleri basardım.'' diye bağırdı Karabes'e. Cin çarpmışçasına irkildi Mırto. ''Yeter.'' diye çıkıştı. ''Mağara karanlığından dünyaya meydan okuyup durma. Kendine gel Karabes'e. Sen bu hızla gidersen Müseyleme'nin zilli karısı Seccah gibi peygamber ilan edersin kendini. İnancı şaşı bir kadınsın sen. Az konuş, biraz dinle.'' Bakışları çakmak çakmak çarpılmış bir suratla burnunun dibine sokuldu Mürşit Mırto'nun. ''Kimi dinlesem, seni mi? Hay toprak parçalasın, zerre zerre yesin seni. Yesin ki bir işe yarayasın.'' Benden suç gitti dercesine ocağın başında kıs kıs gülenlere baktı Mırto dede. Parmağını Karabese'ye uzatarak ''Anırma!'' diye bağırdı. ''Bunca yıldır ağzını açıp eşek gibi anıracağına benim bilgi çayırımda biraz otlasaydın.'' Sözünün sonunu getirmeden Karabes'e bastırdı. ''Eşek işesin senin bilgi çayırına.'' ''Kendine gel Karabes'e. Herkesin sana yiğit dediğine kanma. Yediğin yeşil cevizin yaprağıyla kıçını silen bir kadınsın sen. Sen kim, ben kim? Beni ağzına alma. Bu Dersim'de ledün bilgisi katına çıkmış tek adamım ben.''
''Çıktığın kattan düşer de geberirsin inşallah.''
Kadının kavgası karşısında ne diyeceğini şaşıran ihtiyar hırsla yere tükürerek mağaradan dışarı attı kendisini. Taptaze hüküm ferman bir kışla karşılaştı.
''Kar yağar, pislik kapanır.'' diye bağırdı. ''Keşke mağaranın içinde de yaksa, pislikler kapansa, hava temizlense.''
Açlığın ve çıplaklığın tehdit ettiği insanlar mağaranın loş, dumanlı karanlığında kıs kıs güldüler dışarıdan gelen sese.
''Şu mübarek kara bakın, kar değil balık pulu sanki, parıl parıl. Hiç böyle ışık yağmamıştı Dersim'e. Gömülmeyen ölülere Allah'ın ağlayışıdır bu.''
Tilkilerin lapa lapa yağan kar altında beyazlaştığını, açlıktan sararan dillerin çatladığını, her çatlağın yuvasında bekleyen bir yavru tilkinin açlık avazıyla sızladığını düşündü ihtiyar.
''Bolluğundan açlık doğuran pinco haram dünya.'' diye mırıldandı. Dipnot piç, haram.
Tam bu sırada Slepet'in aşağılardan karları yara yara geldiğini gördü.
''Hey Dersim'in emekler katırı, yükünü tutmuşsun yine, nedir o sırtındaki?''
''Açların rızkıdır, aslana mıneper.'' diye gürledi nefes nefese Slepet. Sırtında iki öküz budu, arpa unu, torako kam denilen yağsız çökelek ve hafif makinalı tüfeği vardı. Sırtı ve göğsündeki kurşun katarı karla kaplıydı. Bereket'in karlı ayaklarıyla mağaraya girişini sevinç velvelesiyle karşıladı çocuklar. Slepet'i gülen yüzlerle saran kadınlara, çıplak ayaklı çocuklara baktı Mırto dede.
''Kar deryasındayız.'' diye güldü garip garip. ''Nuh'un gemisine döndü bu mağara. Bu mağara gemisinin Nuh'u sensin Slepet.''
Yükünü kalabalığın ortasına yıkan Slepet, tövbe tövbe ben dilsiz delisiz bir adamım. Ver elini öpeyim aslanem minaper diye mürşidin eline yöneldi. Bu geminin ruhu sensin. Çekil Slepet diye ellerini arkasına gizledi ihtiyar. Kaç kere söyledim benim elimi öpme diye. Ha benim elimi öpmüşsün, ha fikrimin sarayına girmiş. O güzelim sarayın, o güzelim ocağına işemişsin. Çavreş'in ayaklarına niyetlenirken yavanı gördü Slepet. Dipsiz kahkahalarla sarıldı arkadaşına. Cebrail'in oğlu Hasan'ın, Seyit Rıza'nın ve diğerlerinin asıldığını duyuncaya kadar sürdürdü kahkahalı, keyifli halini. Karanlık çöktüğünde mağara halkı alevlerin üzerinde kaynayan et kazanının çevresinde kümelenmişti. Şifa ile Avki'nin yanına gitmek isteyen yavanı bırakmamışlardı. Sohbetin merkezinde her zaman olduğu gibi Mırto dede oturuyordu. ''Dün gece yeni doğan torunumun rüyasını gördüm Slepet'' diye söze girdi Galo. ''Mübarek çocuğun taşağı güneş kadar büyümüştü. Ama kötü bir şey oldu. Senin makinalı tüfeğin eridi gitti o güneşin altında.'' ''Kötü değil, kötü değil.'' diye güldü Slepet. ''Hele getirin de o mübarek taşaktan öpeyim.'' Ocağı saran erkeklerin ve çocukların arkasında oturan kadınlardan birisi uykudadır diye mırıldandı. İvis'in anası aynı anda mübarek deme günaha girersin Slepet diye çıkıştı. Bakışlarını kızgın kül içinde ısınan taşlardan kadına çeviren Mırto dede kendine gel be kadın diye diklendi. Dünya dünya olmadan evvel mübareklik payesi ilkin bebek taşağına verildi. Sırtını isli kayaya dayayan yavan gevrek gevrek gülerek iklimden iklime giren ateş alacası yüzleri süzdü. Yeni ve ilginç bir şey öğrenmenin verdiği hazla Allah Allah diye mırıldandı Slepet. Çocukların ışıldayan gözlerine baktı İviz. Şaşkın bir oğlak meleğişi düştü sohbete. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin taşağının bir yumrusu kızıl gül, öbür yumrusu da beyaz gülmüş. Kokulu bir çift gül. İnançsız bir gülümseyişle gören olmuş mu dedi yavan. Elma ağacına çıkarken görmüşler. Ben bile rüyamda kaç kere görmüşüm. Hünkârın o bir çift gülünü, yalnız kırmızı gül öbürüne göre biraz daha aşağıda, biraz daha iriydi, yediveren gülü gibiydi. Kısa bir sessizlik oldu. Herkes inanıyor musun dercesine birbirine baktı. Kadınların arasından pisleyen her katırın kıçını kırmızı gül sanan bir adamın rüyası nasıl olur ki diye bir mırıltı yükseldi. Başlar mırıltının yükseldiği tarafa döndü. Yeter Karabes'e ikide bir çatıp durma bu ihtiyara dedi yavan. Sinirinden başı titredi mürşidin. Karabes'in mırıltısını duymuş gibi davranarak ''Bırak çatlasın Ero'' diye gürledi. ''Yıldırımın şaşkını deryaya düşer. Benim örsüm bu kadının çekicine pes etmez. Sen işine bak. Bir kurtçuğun yaptığı ipeye methiyeler düzen, aynı kurtçuğu yerde görünce de ezen insanların soyundan gelmedir bu kadın. Ben köylülerimi, rahmetli karımı bile bu mağarada tanıdım. Sırlarımızı ayağan etti bu mağara. Maleke kert gore joven maskeno, dedi ihtiyar Galo. Dipnot, davarı ağıla koyduğun zaman birbirini tanır. Karabese'ye karşı sakınma yeteneğini ve bilgisini yeterince kullanmadığını düşünen ihtiyar, ''Sahipsiz ölülerin kefencisi güneştir, benimle uğraşmayın. Güneşin sırtımdaki her yanmaya 1000 yıllık borcu var. Sabahları mağaranın önüne çıkar güneşe dua edersiniz. Bilgimi güneşe rehber etmiş bir adamım ben. Bunu içinizde bilmeyen var mı?'' Anlayamayan alaycıl yüzlere baktı. ''Yok ama köpekten 1000 beter davranırsınız bana. Kanayan her yaranın ağladığına inanan bir adamım ben. Pisleyen katır kıçına kusan bebek ağzı kadar değer veririm. İhtiyarın deccal gözü gibi ışıldayan gözlerine baktı Slepet. Bir terslik yapacağından korktu. Yüreğine taşıyamayacağı kadar söz yükleyen yeşil gözlü ihtiyarların cinler tarafından diriltildiğini düşündü. Dersime der ovandan yayılan Mirakyanların yiğitliğinden, alimliğinden hiç nasibinizi almamışsınız diye sürdürdü ihtiyar. Her divde aksakallı bir Mirakyan alimi dinlerdi. Gündüzleri dövüşen Giro'nun elleri geceleyin ateş kesilirdi. Kadınlar çocukların sütünü getirir ısıtırlardı Giro'nun elleri üzerinde. Bir demircinin oğluydu.
Osmanlı paşasını yakaladı, atının ağladığını görünce serbest bıraktı.
İhtiyarın ağlamaya başlaması suskunlaşan kitleyi hüzünlendirdi. Beni alim eden mirakiyanlardır. Kedilerin ıslanmaktan korkmadığı Munzur dağlarında ayağım çarıksızdı. Yolluk ocağın külü kadar yumuşamıştı yüreğim. Van kilisesine girdim. Körlerin, topalların, sağırların, lalların, gebe karıların, çocuğu olmayan gelinlerin, hastaların, delilerin arasından geçtim. Sakalı göbeğine sarkan alim bir keşişin karşısında durdum.
Herkes soluğunu keserek dikkatini kazanın fokurdayışından Van kilisesindeki duruma kaydırdı.
İhtiyarın sol yanağında parlayan gözyaşının içerdiği sırları merak etmeye başladı.
Sakalın parıltısı gözlerimi aldı. Gökyüzünün ötesinde buldum kendimi. Her şey Deccal'ın tepesindeki yeşil göz kadar keramete sahipti. Eğildim zamanın sedef güzeli ayaklarından öptüm.
Bunu derken Slepet'e baktı.
Zaman güldü. Hey köpek insanlık dedi. Senin ağzından çıkan söz yükünün eşeği oldum. Tüh yüzüme tükürdü. Senin sözünü taşıyacağıma göz bebeğime işeyen domuzların bokunu taşısaydım keşke dedi. Gökyüzünün ötesindeydim. Güzellikler o kadar erişilmez, o kadar zalimdi ki ben onların karşısında suç kesilmiştim. Kocamış bir keçi dili kadar acizdim.
Ateş ve ateşe üşüşen insanlar ihtiyar Murtu'nun sesindeki olağanüstü acıyı keşfetmenin sessizliği içindeydi. Arada bir parlayan çocuk avazından başka hiçbir şey parçalamıyordu bu sessizliği.
Sırtı kurtlanmış yağır bir eşek geldi sonra. Ayakları taşıdığı yüklerin ağırlığından olsa gerek çatlamıştı. Bana baktı, baktı. Ey insanlık dedi, içi gözü kör insanlık. İçinizden bir insan bile benim bir yük alimi olduğumu düşünmedi. İtten aç, yılandan çıplak olsanız da her biriniz bir Nemrut, bir Şeddat, bir Firavun, bir Cemşit, bir Kisra, bir Karunsunuz. Ben ne veli ne sofiyim, yedi iklimin gezgini bir yük alimiyim dedi. Cin çalığına döndüm, tırnaklarım morardı. Amber balığının kör bağırsağından çıkarılan meşe külüne çalan, misk misali kokan bir taş vardı eşeğin boynunda. Taş dile geldi dedi ki, sizin en çok kurtlanan, en çok kokan yeriniz beyninizdedir. Beyindeki her kurt deliği gövdedeki kurşun deliğine açılır. Sersemleştim, düştüm. Başım kilisenin döşeme taşına çarptı, beni kaldırdılar. Gözlerimi açtım, karşımda ak sakallı alim keşişi gördüm.
Sonsuzluğu ve aşkı anlamlandıkça enginleşen, yarı kaçık bir filozof edasıyla ateşin aydınlattığı yüzleri süzdü, sakalını sıvazladı. Mağaranın zeminine döşenen yaprak katmanlarına daldırdı parmaklarını.
Keşişin arkasına, kilisenin mihrabına baktım, haçı gördüm. Haçın alt kuyruğu gümüş, üst kuyruğu altındı. Ortasında bir cam içinde bir ışık vardı. Irzımı eriten, beni baştan tırnağa akıl eden bir ışık. İmam Hüseyin'in baş parmağının kemiğidir. Kemiğin ışıklaşan aşkıdır.
Mırıldanışlara hayranlık ve hiçleşme duygularıyla ışıldayan gözlere baktı ihtiyar Murtu. Bakışlardaki ilgi ateşinin çapını anlamaya çalıştı. Tam bu sırada Mıstasaliç geldi diye bir ses duyuldu. Herkes dönüp mağaranın ağzına örülen duvarın kayayla birleştiği yerdeki giriş deliğine baktı. Üzerindeki karları çarparak delikten içeri süzülen Saliç, dağ otlarını ve iyileşmeyi çağrıştıran sağlıklı bir kahkaha attı.
''Ete tam zamanında yetiştin ha!'' diye bağırarak ayağa kalktı Mırto.
Herkesle ayrı ayrı tokalaştı Saliç. Kadınlardan Karabese'nin elini sıktı sadece.
''Eldirdiğin askerlerin ahı seni tutmadı mı daha?'' diye takıldı.
Elini öpen Slepet'e ise ''Sen de olmasan benim bu ilaçlı elimi öpen olmayacak Sıla'' dedi.
''Gelirim, gelirim'' dedin de gelip çıkmadın bir türlü Sıliç diye bağırdı Mürşit.
''Senin üst üste binen yalanlarının nemi küflendirdi beni?''
İltifat yağmuruna tutulmuş gibi gülümseyen Sıliç ''Uyuzun geçti mi?'' dedi.
''İnsanların fikridir beni uyuz eden, onun için kolay geçmez benim uyuzum.'' Fikirdeki uyuzun da dişlerini söken başka bir ilacım var. Artux otunun kökünü munzur suyuyla kaynatmış, bulamaç etmiştim. Kaynar suyla yıkın, ondan sonra sür. Bir şeyin kalmaz.
Ocağın başına geçip Mürşit Mırto'nun tam karşısına oturdu. Uyuz yangındır, çocukları koruyun. Başını çevirip kadınlara baktı. Kaynatılmış ceviz yaprağı suyuyla yıkayın çocukları, küflü peynir yedirin.
Demena'nın ünlü silahşörü Ivise Seyku Ali sağ kolunu çermeyerek ''Benim bu kurşun yarası hicran bağladı.'' dedi.
İltihaplı yaraya alev aydınlığında yakından bakan Sliç ''Biraz sınat vereyim de sür, iltihabı düşer, yarayı azaptan kurtarır.'' dedi.
Dipnot, biraz sinat arıların yaptığı koyu kahverengi ile siyah arası bir madde.
Sliç kışı mağaralarda geçirenlerin çok ölü veren aileler olduğunu düşündü. Hiç ölü vermeyen ya da az ölü veren aileler ise bombalanarak yakılan köylerine, kömlerine gitmişlerdi. Kısa zamanda yaptıkları derme çatma damlarına giren bu insanları görme arzusu uyandı içinde.
Mırto'nun alnını dalgaları rengarenk menevişli bir göl suyuna benzetti. Gözlerinin gün geçtikçe küçüldüğünü ve gördüğü her karıncanın sidiğini derya sanan deli bir dervişinki gibi ışıldadığını fark etti. Bu sarsak ihtiyarın ayakları ibretten yaratılan ve bilgisini halkın tepesine böbürlenmeden rahmet gibi yağdıran alimlerin soyundan gelmediği sonucuna vardı.
Ey'nin ocak göğünde düşkün ocağı sahiplerinden bir alim varmış diye söze girdi Mırto. Bu alimin kör bir eşek kılığına girdiğini, sır vermez zifiri her gecede bulduğu her kör kuyuya işediğini duydun mu Sliç?
Tatlı gevşemeler ve gülüşmeler iklimi Karabese'nin gene yumurtladı çıkışıyla suskunluğa dönüştü.
Yapma Bese, ayıptır diye uyardı Sliç.
Şaşkınlık ve sinir krizinden olsa gerek yerden aldığı bir meşe yaprağını dişsiz ağzına atarak çiğnemeye koyuldu Mürşit.
Elleme yapsın diye bağırdı. Bu dersimde her zaman her yüce dağın yücesine pisleyen bir kara karga vardır.
Sorumsuz boş kahkahalarla sarsılan Slepet, güzel sözün elinden öpülür. Ver de öpeyim diye yekindi Mürşide doğru.
Yaklaş be Ano, ben arif bir adamım, elimi öptürmem. Bana olan uzaklığınıza saygı duyun.
Hiçbir şey olmamış gibi esnedi.
Köreşeyi duymadın mı Sliç?
Duymadım, köreşeğin kör kuyuya işemesinin sebebi nedir acep?
Her cahil insanın beyni bir kör kuyudur Sliç. Bu alim adam içtiği şarabın her damlasına derya kadar değer veren birisiymiş. Eşek olmadan evvel demiş ki, dünyanın en ağır, en güzel hizmetlerini yerine getirdim. Tembellik halısını hak ettim. Tembellik balına kavuştum demiş. Bin kör kuyuya işemiş.
Hayret mırıltılarıyla kucaklaşan gülüşmeler ısısını yükseltti mağaranın.
Kör kuyulara işemek bir iş değil mi dedi Yavan.
İştir diye esnedi Mürşit. Anam öldü. Avucunun içine alnına çiçek koydular. İki memesinin arasına bir yeşil dal yerleştirdiler. Sebebini sordum. Tembellik dünyasının yolcusudur. Bunları hak etti dediler.
Memelerindeki süt çoğalsın diye 12 kollu kuru çiçeği güneş biçiminde göğüslerine takan yeni doğurmuş kadınlar birbirlerine baktılar. Açlıktan büyüyen bakışların egemenliği altına girdi mağara bir anda.
İçi kuru çiçek dolu bir tülben torbayı da başının altına yerleştirdiler.
Cilsur'un kokulu kuru çiçekleri canlandı hayalinde Yavan'ın. Dünyayı dev bir kadının doğurduğunu düşündü. Yan yana yanan iki kuru dal parçasını Cilsur'la ilk birleşmesine benzetti. Dalların birleştiği noktalardaki ateşin renkliliği dikkatini çekti. Alevlerin çatışma odağındaki ateş mavisine dikti bakışlarını.
Eşekleşen o alemin sonu ne olmuş?
Sliç'in sorusunu kendisine yüksek değer biçildiğinin bir belirtisi olarak yorumlayan Mürşit gururla süzdü çevresini.
Kızların saçlarını tel tel sayan mübarek rüzgarların başladığı bir zamanmış. Bu alim eşek gitmiş bir dağın başında boş bir köme girmiş, bir köşeye yatmış. Yine onun gibi eşek olan düşkün ocağı seyitlerinden biri tesadüfen köme girmiş. Köşede titreyen, aksıran, öksüren eşeğin yanına yaklaşmış. Sen üşütmüş hastalanmışsın, bu kapıyı niye örtmedin demiş.
Başını kaldıran adi meşek, yel eser de örter diye bekledim. Ama esmedi, örtmedi demiş.
Başını kaldırıp anlamsız anlamsız gülenlere baktı ihtiyar. Gakovi denilen ve kovalandığında kendilerini uçurumlardan atan erkek geyiklerin ayak seslerine benzetti gülüşleri. Kadınlardan birinin diğerine günahına doymayasın inşallah demesini kendi üzerine alındı. Yüzünü sol avucuna gömdü. Burnunun büyüdüğünü sandı. Çocukluk dönemi anasının kızınca fırnak kotek diye bağırışı canlandı. Dipnot köpek burunlu. 80 yıldır hiç kimseye yar olmamanın verdiği kahredici sıkıntıyla ayağa kalktı. Otur nereye? Seni dinlemeye geldim ben. Sıl içi dinlemedi, yürüdü. Mağara karanlığında oynayan çocuklara çarptı. Giriş deliğinden dışarı attı kendisini. Alnında şaklayan tipili temiz havayı ciğerlerine çekti. Karşısında duvar gibi yükselen uçurum karanlığının dibine işedi. Yeryüzünde işemek kadar zevkli hiçbir şeyin olmadığını düşündü. Yanmış sakalına düşen kar taneciklerinin soğuk öpücüklerinden hoşlandı. Gökyüzü çardağından düşen her kar taneciğinin toprağı canlandırma arzusuyla parladığını sandı. Mağaranın önünden karın katmer katmer kalınlaştığı dereye doğru indi. Durdu, kafasını yumuşak bir kar tığına 12 kez sokup çıkardı.
''Neredesin aslane mıneper?''
Slepet'in sesi kar kadar ferahlattı ihtiyarı. Kar perilerini aradı susamış göz bebekleriyle. Bebek çığlıkları duydu. Bir parça kar attı ağzına, yuttu çiğnemeden. Bir bebeğin gözyaşı kadar masumlaşan laç deresine ağıt yakmak geldi içinden.
''Neredesin aslane mıneper?'' ''Erosus, buradayım, burada!'' diye bağırdı. ''Soluğunu kes, karanlığı dinle biraz. Sanma ki her sözünüz, karanlığı dinle, karanlığı. Kısır kadını döller bu karanlığın niyeti. İki gözünü iki haset etmeden bak karanlığa.''
İhtiyarın uçurumlarda yankılanan sesi hoş bir ürpertiye dönüşüyordu Slepet'in içinde. Sesin geldiği yere tutunmaya çalışıyordu karanlıkta büyüyen göz bebekleri.
''Beni kendi aşkımın kanlı Yezidi yapmaktır sizin niyetiniz. Mağaradan çıkın, karanlığı dinleyin. Dinleyin de insan olun biraz. Bu laç deresinin en iyi insanı sensin. Seni bile başımıza peygamber etsek, tövbemize işemek olur ilk işin. Çıkın, karanlığı dinleyin, lanet okumayın karanlığa. Bütün büyük kırımlar güneşin altında oldu. Bir serçe boku kadar değeri kalmadı güneşin. Karanlık sırlar deryasıdır, karanlık anadır, gömülmemiş çocuk ölülerinin kefenidir.
İhtiyarın yine delirme krizine girdiğini düşünen Slepet mağaranın önünden sesin geldiği yöne doğru inmeye başladı. Bir çukura düştü, kara battı dizlerine kadar.
Mağaraya girsen iyi olur, aslane mıneper, üşütürsün. Şu Gökçer Dağı'ndan yağan ışığa bak. ''Bu kar ışığının altında üşüyen alimin sakalına tükürürüm ben.'' diyerek üzerindeki yamalı elbiseleri çıkarıp fırlattı.
Fırlatmasıyla da dere boyu koşmaya başladı bağıra bağıra.
''Mırto delirdi.'' diye mağarayı ayağa kaldıran Slepet ihtiyarın peşine düştü.
18'lik bir delikanlı gibi seyirten alimin peşine Slepet'ten başka Yavan, İviz, Hesegeve ve Mırto'nun süt kardeşi ihtiyar Galo da takılmıştı. Korkunç bir güçle koşuyordu Munzur yönünde.
''Kaçma Hızır, kaçma!'' diye bağırıyordu yanık sakallı alim. ''Kaçma Hızır, ileride kötü adam olacak diye çocuğun boynunu kestin. Çocuk öldürülür mü Hızır? Kaçma Hızır, kaçma, kurtulamazsın benden. O çocuğun kötü adam olmasına kadar yaşama hakkına sabredemedin mi Hızır?''
''Dur, kaçma aslane mıneper!''
''Kaçma dede, o donarsın ha!'' diye yankılandı Yavan'ın sesi.
Mırto'dan başka kovalayanların tümü birkaç kez kapaklandı karanlıkta yüzü koyun. İhtiyar Galo yoruldu kaldı olduğu yerde. Slepet'i geçen Yavan 3 metre kadar yaklaştı Mırto'ya.
''Yahu dur dedo, kaçma, dersim dipsizdir. Yalnız bırakın beni ey kış ana, beyaz dişli kara saçlı kış ana. Söyle yalnız bıraksınlar beni. Benim davam Hızır'ladır.
Kaçma dedo, dur, kışla kıyametle şaka olmaz.''
Uçurumlarda yankılanan bağırtılar kaya kovuklarına sığınan yaban keçilerinin huzuruna kıvılcım gibi düşüyordu. Ava çıkan kurt sürülerinin hareketleri yavaşlamıştı. Durumu kavramak için inlerinden dışarı çıkmışlardı anaç tilkiler. İhtiyar alim tökezleyip düştü. Yavan mürşidi kar içinde çırılçıplak görünce şaşırdı. Koluna yapışıp ayağa kaldırdı. Sırtındaki paltoyu çıkardı. İhtiyarın sırtına attı. Bu arada diğerleri yetişti.
''Çekilin, gölge etmeyin.'' diye kükredi alim. ''Ben ilmimi yedirmem sizin fendu hilenize. İyiliğin hamalı olmadan iyilik sizin hamalınız olmaz. Çek elini.''
''Sen olmasan biz ne deriz aslane mıneper?'' diyerek ihtiyarı sırtladı Slepet. İvis ile Hesegeve de kaputlarını çıkartıp ihtiyarın sırtına attılar.
''Endir beni Slepet, kendini Burak mı sandın? Sen boz bir dersim eşeğisin. Bilgi yüküne dayanamazsın, indir beni.''
''Dayanırım aslane mıneper, Rüstem'e zalın torunuyum, yediğim her lokmanın mayasında Fatıma-tı Zöhre niyazı var.'' Slepet mağaranın önünde merak içinde bekleyen kitlenin arasından geçerek içeri girdi. Sırtından indirip ocağın yanına oturttu ihtiyarı. Çenesi takırdayan alim Slepet'le birlikte içeri giren meraklı kitleye hain hain baktı. Aniden ayağa kalkarak sırtındaki paltoyu savurup tuh diye tükürdü yere. İhtiyarı çırılçıplak karşısında bulan kitle dalgalandı.
''İnsan değil, kurçsunuz, korç!''
Dipnot taş yığını.
''Kıçı zurnalılar, 80 yıldır benim ayağımdan düşen nalları toplamaktan başka bir şey yapmadınız.''
''Mırto, mırto, ayıptır mırto, nerede senin elbiselerin?''
Mısta Sılı için sorusunu duymazlıktan gelen ihtiyar dışarı kaçmak isteyince kendisini Slepet'in giydirdiği asker kaputunun içinde buldu.
''Yapma aslane mineper, ayıptır, yakışmaz senin ilmine.''
''Çek elin ayaklarımın altından.'' diye Slepet'i itti ihtiyar. ''Sizden bana fayda gelmez. 1000 yıllık yola çıksam ağzıma sıçarsınız.''
''Kendine gel Mırto.'' diye bağırdı Sıli. ''Çoluk çocuğun davar doluğun içinde rezil etme kendini. Düşmanı da olsa yola çıkanın azık torbasını gülle niyazla doldurur bu insanlar. Sana bir kastı garezleri mi var sanki?''
Dersim'in hoş sohbetli lokman ekibine öküzün bıçağa baktığı gibi bakan mürşit, ''Sen sus Sılıç!'' diye çıkıştı. ''1000 yıl sana yük taşıyan mazlum bir eşek bir çukura düşse de inlese, yanına gidip halini hatırını sormazsın. Birbirlerini boğazlayan insanların yardımına koşarsın ama.''
Mırto'nun kendi ruhunu kovalayan bir insan haline geldiğini düşündü Sılıç. Tipili gecelerde uçurumlarda gezinen ve koçeki oynayarak ruhları dışarı çağıran, sırma saçlı cinlerin kurbanı olan ihtiyarlar canlandı gözlerinin önünde.
''Benimle uğraşma Salıç!'' diye bağırdı ihtiyar yeniden. ''Fikri yedi iklime sığmaz, inancı pire gözünü doldurmaz bir adamsın sen. Seni geceleyin ay ışığı altında gören bir adam porsuk ağacı sanır. Keklik soyundan gelen bu Dersim halkının dermansız yarasısın sen.'' Etle tırnak arasına giren mor dikenin emdiği kansın. Kelebek şaşkınlığının taşa vuran aklısın. Çekil ayaklarımın altından, nasırıma batma.
Otur Mırto, sakin ol, bana hakaret etme. Ben senin acına, baş tacına, sevgine, selamına değer veren bir adamım.
Sus Salaç, insanlığımın şah damarına yağ çekme. 124 bin peygamber göndersem sana, hepsine ayrı ayrı selam verirsin. Selamla geçer ömrün senin. Ama dağ başında kurtlara terk edilen kocamış bir katının selamını görmezlikten gelirsin. Babam her gördüğü çiçeğe selam veren bir adamdı.
Ateşin kenarına oturdu, başını salladı, alnını dizlerine dayadı.
Vasiyetini yerine getirdim, çiçeksiz bir toprağa gömdüm, mezarına çiçek ektim.
Soğuk sorgulayıcı bir sessizlik çöktü mağaraya. İhtiyarın elbiselerini bulup getirmek için dışarı çıktı Slepet. Laç deresinin kışa teslim oluşunun yarattığı güvenlik atmosferini keyifle soluyarak karlara daldı.
19. ayrımın sonu. Sayfa 188.